Ayrım 2.
Kiraz odunları sıralarken Emine, kardeşinin, ablasının, annesinin, kendinin korunaklı bir dünya içinde olduğunu düşünürdü. Erzurum'da bu yerli evinin altı taştan kalın duvarlarla örtülü iyi ısıtılan oturma odalarının verdiği bu duyguyu taşkınca duymak, okuduğu ödevden başını kaldırıp odalarını yeniden gözden geçirmeye itirdi onu. Annesi çoğunluk babaları dönmediğinden onun masasına yayardı öğrencilerinin kağıtlarını. Onduleli, koyu kestane rengi saçları kulak bitimindeydi annesinin. Dudaklarını belli belirsiz boyardı. Kolundaki altından kayışa geçiş yerinde küçük iki elmas taşı olan saati hiç çıkarmazdı. Ortaya yakın kısalıktaki boyu, giydiklerinin değişmez renklerden oluşan tek düzeliği, annesindeki arada bastıran öfke bulutlarını daha da keskinleştirirdi evdekilerin gözünde. Bir gün Kiraz'ın eve alındığının galiba üçüncü ayıydı, çocuklarının üçüne de çıkışıyordu. Küçük kardeşi Kubilay, avukatın kızına ağza alınmayacak çirkin bir söz söylemişti, öyle diyordu anneleri. Nasıl olur, nasıl olur? Anadolu'nun bu dağında bizlerin çocukları da böyle yetişirse, üstelik eğitim ordumuzun iki görevlisinin çocuğu, bu evde sen hiç böyle konuşulduğunu duydun mu? Çocuğun annesi gelip beni buldu. Oğlunuz kızıma bu sözleriyle ne demek istedi diye sordu. Anlayamadık, çok üzüldük. Müsameredeki rondda beraber olmalarını acaba şimdi de uygun görüyor musunuz dedi kadın. Ben ahlak için canımı vereyim. Babanız da öyle. Burada annesinin sesi değişmiş, boğazını temizlemişti. İyi ki Emine rastgele ne demiş anne Kubilay diye soru vermişti. O sırada Kiraz içeriye girmiş, kızarmış ıslak ellerini eteğinin ucuna kuruluyordu. Üstelik annesi bu savrukluğu bağışlamazdı ya, görmemişti anlaşılan. Kubilay ivecenlikle söze başlamıştı. Seni karım yapayım mı? Dedim. Babamın anneme yaptıklarını ben de sana yaparım, dedim. Kubilay ilkokul öğrencisi olduğu o yıl bile hala bebek çocuk yüzünü yitirmemişti. Evin tek oğlu olmasının büyüklerce alttan alta kesintisiz sürdürülen kayırma, hoşgörü dolu bir tutumla karşılandığını bilmek, çocukta her aklına geleni yapıveren bir şımarıklığı büyütüp geliştirmişti. Kiraz gülüyordu. Kirpikleri kısılıp koyuluyor, küçük yüzünde yanaklarının kuruluğunu bile yenen çukurcuklar oluşuyordu gülüşüyle. Giyiminin ince kumaşını dirsek kemikleri sivriltiyordu. Kiraz'ın gülmesi büyümüş, seslenmiş kahkahalara dönmüştü. Kahkahalarında serin, başıboş, yabansı tınılar vardı. Annesinin, babasının, oğlan kardeşinin böylesi kahkahaları duyulmamıştı evde. Emine de ailesinden olmayana duyulan ayrımı, yabancılamayı o yıllar seçebilmişti. Kiraz sanki büyüyordu gülerken. Genç güzel bir kız oluyor, Erzurum'un karlı kışlarını, karanlığın tez indiği sokaklarını çevreleyen dağlarında koşup duran masal cerenlerini andırıyordu. Yabanıl gülüşünün odayı kaplaması annesine olduğunca tutuvermişti. Kubilay o sıralar 7 yaşlarındaydı. Söylediklerini unutmuş, yüzünde gülmeye doğru giden yumuşamalarla Kiraz'a neşeyle tutkuyla bakıyordu. Annesi bu gülme selinin sarıp sarmaladığı aykırı durumundan kurtulma isteğiyle dönüp kapıda duran Kiraz'a yaklaşmıştı. Odaların kapılarına kış gelince içeriden çuhalar asarlardı. İlkten çuhayı kaldırıp sonra kapıyı açardı kişi. Öylesine bir kıştı ki ora kışları, sokak kapılarını, sofa kapılarını, ardından da oda kapılarını örtmek soğuktan korunmaya yetmezdi. Havanın sızan, kıyıcı, ince süzülüşü engellenemiyordu. Sus demişti annesi Kiraz'a, sus, gülünecek ne var? Hanımım demişti Kiraz, Kiraz'ın yüzü kızarmış, bütünüyle güzelleşmişti. Hatta kadınca bir çekicilik kazanmıştı. Küçümen oğlana bak ki bıyığı yetip eli ekmeğe ermeden kocalık erlik taslıyor. Annesinin Kiraz'ın yanağını inen tokadı olan sesleri kırmış, dağıtmış, sobanın mutluluk, dinginlik veren çıtırtılarını bile yok etmişti. Kiraz yüzüne inen elin gücüyle sarsılınca ilkten küçük gövdesini dik tutmaya çabalayıp birden düşmüştü. Düşer düşmez de toparlanıp kalkmıştı. İş anam ne ettim ki? Ardından da bilmedikleri bir ağlama tutturmuştu. Kahkahaları gibi ağlaması da yabansı, dikti. Arada hıçkırıklarını kesip, ''Vay başım, dertli başım!'' diyordu. Odalarına birden karanlık dolmuştu sanki. Yanan sobanın saldığı sıcaklık, dışarıda dar ara sokaklarda bile ezilip yok olmayan fırtınanın sesiyle yitip gidiyor gibiydi. Kubilay okul çantasından kalem kutusunu çıkarmış, kaleminin ucunu açmaya başlamıştı. Annesi biraz ötesindeki dertop duran küçücük gövdeye iğrenme sayılacak bir sertlikle bakıyordu. Kirazın ağlaması ağıta dönmeye yüz tutmuştu. İç çekişlerini uzatıp birden koyuveriyor. "Oy anam, dertli anam!" diye türkülü bir sesle inliyordu. "Kalk ayağa!" demişti annesi. "Çabuk kalk!" Kiraz doğrulmuş, gözyaşlarıyla top top olmuş kirpiklerinin arasından bakmıştı. "Nettim ki ben hanımcan! Öyle evinde miydik ki gülüşüm yakışıksız kaçtı?" "Senin yaşındaki bir kız çocuğu böyle sözleri ne bilir ne de güler. Ahlaksızlıktır bu." "Ev bark olma mı kötülük? Bilemedim hanımcan." Yanağındaki tokadın yeri tenin esmerliğinde koyulup gövermeye başlamıştı. Avuç içi kadar yanaktaki elin izi kiraza öylesine bir itilmişlik vermişti ki Emine'nin içinde o güne değin duymadığı bir burkulma, taşma olmuş, o da ağlamaya başlamıştı. Annesi şaşarak "Ne var, niçin ağlıyorsun?" diye üstlenmişti. "Nihayet bazı şeyleri engellemezsek bu evde sizinle bu kız nasıl barınır? Bunlar gelişmeyip oldukları gibi kalıyorlar. Okutup eğitebilsek insanların nasıl davranması gerektiğini öğrenebilirler. Hem girmesini çıkmasını da bilmiyor. Geçenlerde babanla konuşurken ne etsek uzağa yollayamadık. Eh çocuk da sayılmaz." Emine'nin içindeki katılma öylesine somutlaşmıştı ki ağlama nedeni kiraz artık olmaktan çıkmıştı, toparlanamıyordu. "Sen daha çocuksun, bilmiyorsun. Elbette kirazı dövmek istemezdim. Nasıl öğreteceğiz onlara ahlaklı olmayı? Odaya beklenmedik bir anda girmesini nasıl engelleyeceğiz? Mutfak sıcak, orada da oturabilir. Ona minder falan yaptık. Hem yemeklerin buharı yeter orayı ısıtmaya." Annesi konuşmasını ahlak, eğitim, köylüler sözleriyle sürdürürken kirazın pürüzlenmiş sesini duymuşlardı. "Ben insansız edemem hanımcan. Biz kalabalık idik, beraber idik. Anam, babam, kardeşlerim. Bir başıma dururken içim daralıyor. Yanınıza varayım diyorum." Kiraz kapıya dayanmış, asılı çuhanın renkleri arasında koyulup kalmıştı. Emine omzuna okşayan annesini itmişti. 12 yaşındaydı. Orta bire gidiyordu. Annesinin yanak derisinin gözenekleri yer yer belirgindi. Boynu sararmış kopup eklenen çizgilerle çevreleniyordu. Nikah halkasının sardığı parmağındaki tombul çıkıntının gün günden artabileceğini ilk kez düşünmüştü Emine. "Kirazı almayaydık madem öyle anne." Annesi çekinerek bakmıştı. "Ben çalışan bir kadınım, baban da öyle. Sizleri okutup yurtta yararlı insanlar kılmaya çalışıyoruz. Ablanın şimdiden üniversite havasına alışsın diye, büyük şehre alışsın diye İstanbul'a yollayacağız. Sen sonra Kubilay, hepinizin okuyup aydın birer insan olması için çabalıyoruz. Bu kadar işin içinde bana da kollayacak, yardım edecek biri gerek. Ninesi bunu yalvar yakar getirip kodu. Şimdi karnı tok, sırtı pek. İhtiyarın yalvarmasıyla falan. Bir ağır işi de yok. Ahlaklı olmayı öğrenmesine bilhassa çalışacağız." Kapının önünde duran kirazdan o zaman bir çığlık kopmuştu. Uzak dağların deli rüzgarlarından arta kalan bir sesti sanki bu. Dik, arınmış, serin. "Ninem kadın size verdi ya bu canı, ben hoşnutum ya, yalnız içim daralır. Tek olunca içim daralır. Biz kalabalık idik, konuşup koklaşır idik." Kiraz niçin yaptığı anlaşılmayan bir yalvarmayla öne doğru uzattığı çocuk ellerini açıyor, ötelerde uzaklarda kalmış da kara çaresizlikle düşmüş gibi görünüyordu. Kiraz'ın durduğu yerle kendi bulunduğu yerin aynı olmadığı kanısına kapılmıştı Emine. "Küçük Kiraz anne, çok küçük daha." "Onlar için bu yaş küçük değildir. Demin duymadın mı nasıl anlayıverdi söylenenleri? Ya o gülmesi? Sanırsın ki." Erzurum'un aşağılarda Anadolu kentlerinin demirciler, gümüşçüler, devdağlar, bakırcılar, baharatçılar çarşılarının dağınıklığından, bakımsızlığından öte loş bir yerleri anıvermişti annesi. Erkeklerin dolandığı, durucu olmayan, uzun yol sürücülerinin dumanlı kebapçılarda bol soğanlı yemeklerini yiyip kalkınca tedirgin bir iki bakınmadan sonra biraz kamburlaşarak yürüyüp gittikleri evlerin sokaklarından örtünüp geçen o telaşlı kadınları düşünmüştü annesi. Öylesi kadınlardı ki onlar, tek gözlerini açıkta bırakan ehramlarından bile erkeklere dokunulmanın kolaylıklarını belli edebiliyorlardı. Gözlerinin güzelliğiyle ünlüydüler. Memeleri ise hala bozulmamıştı. Çoğu da köylerinden inen bu kadınların yayık çalma yıllarında edindikleri gergin sırt kasları, yuvarlak kolları, uçları diri dolgun ayrık göğüsleri vardı. Bunları nereden, hangi yoldan geldiği belirsiz söylentilerle öğrenen memurların eşleri konuk günlerinde hem çekinip sakınan hem gülüşerek aşağılayan bir anlamla o düşkün kadınları konuşuyorlardı. Ne olursa olsun sonuçta tabanları yarık köylü kadınlarıydı onlar. Saçlarına ne sürüyorlarsa kokuları da dayanılmazca ağırdı. Kesinlikle hastalıklıydılar. Öyle ya, köylerinde namuslarıyla oturacaklarına, böylesine utanmazca bir işe yatkınlaşıvermeleri neyle bağışlanabilirdi? Aralarından doğu sınırını geçip gidenler de oluyordu söylendiğine göre. Şu Antep, Kilis çalışanlarından öteye, kiloyla ipek satılan sinekli çok sıcak yerlere. Ahlaksızlık önlenmelidir kızım diyordu annesi, hem de küçük yaşta. Kiraz ise kollarını yanına yapıştırmış hala ağlıyordu. Karşısında ağlamasına katılan birisi varmışça zor duyulan sesiyle bir şeyler anlatıyordu. Emine tanımadığı o duygu sarsıntısının gövdesine verdiği halsizlikle yine de annesinin kolundan tutmasına engel olarak Kiraz'a yaklaşmıştı. Sandıklarda yıllarca tutulan kumaşlara özgü o basık loşluk kokusu burnuna gelene dek yaklaşmıştı. Kiraz ürküntüyle bakıyordu ona, zor duyulur konuşmasını kesmemişti. Türkçe değildi sanki söyledikleri, ince, inişli çıkışlı bir soluk alma bile sayılabilirdi. ''Hadi gel Kiraz, seninle mutfağa gidelim.'' Kiraz'a o güne değin değmemiş elleriyle onun yanağını okşamıştı. Annesinin vurduğu yer sıcacıktı. Yanağın etsiz kuru gerginliği sevecenliğini arttırmıştı. Çuhayı açmışlar, örtüyle kapı arasındaki boşluğun karanlığında birbirlerine yaklaşmışlardı. Kiraz yan yana olununca daha cılız, küçüktü. ''Sen iyisin Eminecan, hanım da iyi.'' ''Yok, bir daha vurmaz sana annem, hem senin iyiliğin içindi.'' Soğuk sofada kas katı asılı duruyordu. Toparlanmışlardı. Babasının okul çantası askılığın altındaydı. Mahfele gitmişti demek, geç dönecekti. Seçil ablası o subaya aşık olmasaydı onu İstanbul'a göndermeyeceklerdi diye düşündü. Kiraz'ın dövüldüğü gece bunun da yalan bir yanı olduğunu anlayıvermişti. Baştan niye göz yumulmuştu bu sevdaya peki? Annesinin konuk günlerinde defterdarın karısıyla öteki öğretmen bayanlarla giriştiği, birbirlerini beklemeden sürdürdükleri karışık konuşmaları duyar gibiydi. Çünkü subay evliydi. Atandığı yere karısını getirmeden gelmişti. Ev falan bulup sonra getiririm onları diyormuş. Erzurum'un kışına alışmak kolay değil. Sizden iyi olmasın Sahavet Hanım da. Defterdarın karısı mendiliyle yüzünü yelleyerek, ''Ne kadınlar var Nüveyra Hanım, görüyorsunuz.'' diyordu. ''Aslan gibi boylu poslu bir genç adam. Ben kışta kıyamette gidemem.'' deyip dayat. ''İçkici bir adam üstelik. Her gece mahfelde. Olur mu ya? Ya bir de aşağı kötü kadınlara dadanırsa? Üstelik çeşitli pis hastalıklar. Yine de acaba kadının diretmesi doğru mu? Belki de adam getirmeyip böyle bahane ediyor.'' Seçil ablasının odaya kapanıp çıkmayışları. ''Ahlak için yalan söylenmesi gerekir mi?'' Söylenince ahlaklı mı olunur diye düşünmesi Kiraz'ın tokatlandığı güne denk miydi yoksa daha önce miydi? Seçil ablasının akşam gün dönerken pencerelerde beliren gölgesi. O günlerde yine bir dalgalanma olmuştu evlerinde. Mahfelde yapılacak düğünde Seçil'le annesinin ne giyeceği konusundaki düştükleri karamsarlıktı bu. Memur ve subay karılarının bir çeşit gövde gösterisi olan bu toplantılarda özellikle Seçil ablası gibi, o yıllar 17'sinde miydi ablası? Genç bir kızın çok özenli olması gerekiyordu. Çünkü seyrek yaşanıyordu böylesi toplu eğlence geceleri. Sokaklardaki tepeleme kar bile anca öylesi gecelerde büyüklere sevinç, coşku konusu olabiliyordu. Çıngıraklı arabaların mavi buzlu karanlıkta gidişlerini belki salt o geceler görüp duyabiliyorlardı. Birbirlerine nerede rastlasalar en azından soyadına dek bilebilen bu insanlar öylesi gecelerde daha dikkatli oluyorlardı. Gidilecek toplantıda giyilecek ayakkabılar sarılıp elde taşınıyordu. Çünkü Erzurum'da kar bazen metreyle yağardı. İnce kadın topuklarının yitip gideceği o kar bolluğu, solukların buharlaşması, davetin girişinde bile sürüyordu. İçeride çalınan bir akordeon sesi çarpıntılı, yepyeni şeyler yaşanacağı kanısını veriyordu gelen konuklara. Erkekler daha çalımlı olmayı deniyorlar, kadınlarsa bakmıyormuş gibi yaparak her olanı izleme tutkusu içinde irite oturuşlarıyla kala kalıyorlardı. Üstelik Seçil ablası denildiğine göre gittikçe göz alıcı bir güzel oluyordu. Yakın ilçelerin bekar kaymakamları koyu renk giyimleriyle alabildiğine seçkin üstten bir görünüş takınıyorlardı. Mektebi mülkiye çıkışlıların yükselme alanları sınırsızdı. Valilikler, elçilikler, Seçil'in topluluğa sunuluşu elbette kusursuz olmalıydı. Bunlar konuşulmasa bile baba, anne ve yetişkin kızları arasında sessizce biliniyordu. Çok güzel bir genç kız okuyup da ne olacaktı? Konu ortaya tam böylesi bir açıklıkla konmuyordu ya, isteklerde varılan sonuç buydu. Emine onlarla gitmezdi. O burnu kitapta gösterişsiz bir çocuk kızdı. Düğün gecesi babası, annesi, ablası evden çıkarlarken annesinin ince tutumluluğuyla edinilip bir gündelikçi terzinin acemiliğine el birliğiyle karşı konularak dikilen boncuk mavisi taftasını giymişti Seçil. Ablası gür, yarı yaldızlı kumral saçlarını geceden tellerle sarıp kıvırmış, sonra dalgalandırarak omuzlarına bırakmıştı. O yıllarda dudaklar koyu boyanıyordu. Annesi de ilk kez şöyle ağzını açıkça belirgin boyamıştı. Ablası bu kadınsı süslenmesinden sonra yaşından daha küçük bir görüntü edinmişti. Genç kızı gören, ondaki bu aşırı tazeliğe dokundurulmuş yanak dudak boyalarını yadırgar, onu koruma isteğine kapılırdı. Bir bilinmeze doğru gidermişçe ürkek, utanç dolu bir anlamla yüklüydü ablasının yüzü. Kapıdan çıkarken Allah'a ısmarladık demeyi bile unutmuştu kardeşlerine. Emine, palan dökenlerin orada sanki soğuğunu sıkıştırıp koy vermediği akşam üstünden kalma camsı bir ışık tortusu görmüştü. Neden sonra Seçil ablası geri dönmüş, karanlığın içinden Allah'a ısmarladık çocuklar diye seslenmişti. Hadi girin, soğukta durmayın demişti anneleri de. Leylim nine, al şunları içeri. Annesi yapay kara kürkünün içinde aklaşan yüzüyle tanımadık biri gibiydi. Babaları ise ona dikkat etmemişlerdi, demek değişen bir yanı yoktu. Leylim kadın Kiraz'ın ninesiydi. Büyükler gece gezmelerine çıktıklarında gelirdi. Kubilay, Emine, Kiraz yalnız kaldıklarında. Ablaları geceleri çoğunluk çıkmadığından Leylim ninenin gelmeleri enderdi. Sabahtan belirirdi kapılarının önünde. Bir süre dolanır, tokmağı vurup vurmama ikilemiyle boğuşurdu sanki. Oysa ona 2-3 gün önceden haber salınırdı. Kiraz üstüne başına ne bulursa sarınıp kendi köylüleri olan bir bakırcıya giderdi. Ardından toplaşıp bakarlardı Kiraz'ın. Bez ve yün yumağı içinde yuvarlanarak giden bu küçük insanın görünüşü gülmelerine neden olurdu. Bir köpek, hani şöyle boz, kulakları kertikli bir çoban köpeği çıkıverse, Kiraz'ı ürkünç bulup yolunu hemen değiştirir diye düşünürlerdi. Kiraz yığınını sürüklerken insandan çok olmadık bir yaratık etkisi yapardı görüntüsüyle. Annesi çocukların eskilerini onarıp uyduruyordu Kiraz'a. Bu onarmalarla sanki bir takım yırtık dökülmüş kumaşların birbirine eklenmesinden elde edilmiş gibi atkılar, hırkalar, etekler birleşip tıkız bir yığına dönüşüyordu. Kiraz'ın küçücük ayaklarındaki yamalı çorapların çoğu babalarınındı. Annesi Kiraz'daki bu giyim uyumsuzluğunu, çocuğun aşırı cılızlığına, gövdesinin giydiğini yakıştırmayan çizgisizliğine yoruyordu. Kızın omuzları sırtı yok gibi, ciğerleri karnındadır falan diye düşünüyor insan. Öylesine dar ki kürek kemikleri, ne yapsam boş. Kiraz yatsıya doğru gün dönümünde artan soğuktan ötürü hava tiplemişken dönerdi. Karın sessiz dinlendirici ak maviliklerinle inlediği sokakta kapıyı çalıp üst kat pencerelerinin aydınlığına bakardı. Kapıyı kim açsa onu orada öylece yüzü yukarıya dönük bulurdu. Üstünde soğuk, arı kar havası içeriye girer, alt katın taş avlusunda soyunurdu. Odaya çıkınca yanaklarındaki soğuğun koyulan morumsu kızıllığı açılır, ortaya apak gülümseyi verirdi. Ninesine haber salmak için gittiği bakırcı Medet Usta'dan niçin böyle geç döndüğünü annesi sorunca, ''Nineme söz ulaştıracak Medet emmim'' derdi Kiraz. ''Medet emmimin işi taşkındı, bekledim. Anca beni gördü. Yoğurt aşıya Kirazcan'' dedi. ''He'' dedim. Büyüğümdür, asi olunmaz. Anneleri bıkkın, nineme haber saldıktıdan ötesini dinlemezdi. Kiraz, mutfak olarak değiştirilen odaya gidip gelerek masayı kurularken Bakırcı Medet'in söylediklerini başı sonu belirsiz bir söz kalabalığıyla anlatır dururdu. Bir süre sonra da sesi sobanın çıtırtılarına, saatin tıklamalarına karışır, odanın duyulmaz seslerinden oluverirdi. Bazı geceler Kiraz'ın konuşma tutkusu baskınlaşır, sesinin tınısı ayrı bir renge, yabancılığa bürünürdü. Annesi, babası başlarını işlerinden ister istemez kaldırıp Kiraz'a ilk gördükleri, ne olduğunu anlayamadıkları bir nesneye bakarmış gibi bakarlar, çocuğun gevezeliğinden kurtulma gayretiyle çabucak "Hadi Kiraz kız, sen de artık uyu" derlerdi. "Nasıl uyuyayım hanımcan? 3 tencere var daha ovulacak." "O varsın, o varsın. Yalnız artık bu girme çıkmayı kes." "Nasıl keserim hanımcam? Sabahın odunları tükenmiş." "Yeter, yeter. Sabaha var ya tutuşturmaya. Sabah siz dinlenmeden ediveririm sobayı." Sonra yeniden çevresine gülüverirdi. Annesi babası yeni konmuş çaylarını yudumlarken babasının çayı kıtlama içtiğini görüveren annesi, bunun ortaokuldaki tarih öğretmeni İclal Hanım'dan öykünme olduğuna inanıp surat asarak sözü dokundurmalarla hoşnutsuzluğunu belirtirdi. Babası ise kırılmaz sessizliğiyle kıtlamayla çay içmeyi sürdürürdü. Seçin, Emine, Kubilay kimi ödevlerinin, kimi bir çocuk dergisinin başında sobada yakılmış birkaç elma kabuğunun kavruk, tatlımsı kokusunun saldığı mutluluğun içinde gövdelerinin ağırlığını duymaz olurlardı. Kiraz'ı evin içindeki bir küçük cin sayarlardı o saatlerde. Masallardaki padişahın buyurduğu işleri yapamayan Keloğlan'ın karşısında beliren, "Hiç korkma, git de ki padişaha 40 gün sonra altından saray, altından köprü hazır," diyerek çelimsiz gövdesiyle çıkıveren masal cinlerine benzetirlerdi. Amansız kışların yeri olan Erzurum'da masallara ayrılabilecek gerçek payı çoktu. Dağlarında toynakları, mıh yüzü görmemiş hayvanların koşuştuğu uzun kış geceleri onların çocuk düşlerini sahici görülebilir kılabiliyordu. Kiraz'ın her işi sırtlanabileceğine, becerilerinin sınırsız olduğuna inanıyorlardı. Anneleri de demiyor muydu? Onlar soğuğa, ağır işe alışıktır. Kiraz'ı almamızı söyleyen albayın hanımı dediydi ya, ninesi o yaşında gelip kapılarda kar küreleyip para istiyor. Bunlar aslında Karslıymışlar. Nine çok yaşlanmış, hayvan falan güdemez olmuş. Zaten hayvanlarını da satmışlar mı yoksa kran mı girmiş ne, Kiraz'ı da katmışlar yanına, buradaki köylülerine gönderivermişler. Şehir içidir, ölümü kalımı kolaydır deyip. Düşünün çocuklar, düşünün. O yaşta bir çocuk, 90'ını bulmakta bir kadın. Kars'tan kış ağzında yola çıkıyorlar. Oraların iklimi biliyorsunuz daha da amansız. İnsanın değeri onlarca hayvanınkinden de az. Babanıza bir eğitmen arkadaşı anlatmış. Bir aile, karı koca 5 çocuk. 2 inekleri, 1 öküzleri var. Öküzlerden biri hastalanıyor. Veteriner getirmeye iniyorlar şehre. Çocuklardan biri de kızamık. Ne yapıyorlar dersiniz? Hiç tabii, bekleşiyorlar çocuğun başında. Tanrı verdi, Tanrı alır diye. Anlaşılmaz bir merhametsizlik. Bizlere düşen iş öylesine önemli, öylesine sorumluluk dolu ki. Bunun ninesi Leylim kadını gördünüz. Aile içinde barındırmanın imkanı yok. Ne desen tersini yapıyor. Üstünü başını falan yoluna koyalım dedik. Neyse ki eli uzun değil. Acayip bir dürüstlükleri var bu dağlıların, yaylalıların. Gerçekten acayip değil mi Selahattin'cim? Böyle yoksulluk, böyle. Sadece canlarına cömert bunlar. Kolaycacık harcıyorlar. Sabun için, hani oradaki erkeklerle bir kalıp sabun, bir de tayına olur. İşte yani ahlaklı demek de güç ya, neyse.